Eşref Saati başlıyor.
Başlasın mı?
Başlasın.
Hadi başlayalım ya.
Başladık.
Başladık hadi.
Yeah.
Evet, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Eşref Saati akşamından daha merhaba. Bu gece biraz değişik. Bilinen adıyla Eşref ama gerçek adıyla Cenk Biker bu akşam aramızda değil. Kendisi turnede. Geçen hafta da yapamadı program. O zaman dedik bu hafta bari en azından ben tek başıma yapayım. Telefon bağlantısı da kuramadık. Dolayısıyla bu akşam tamamen tek başımayım. Bir deneyeceğiz bakalım ama müzik ağırlıklı program yapmayı düşünüyorum. Çünkü tek başına konuşmak hakikaten zor. Yani belki daha önce de bahsetmiştim ben. Bir ara işte farklı nasıl program yapılabilir derken Ayça ile şeyi konuşmuştuk. Yani sen demişti müzikle ilgili program yapsana tek başına yapmak istiyorsan. Bana da cazip geldi. Sonuçta bizim Cenk'li programımız daha çok sohbet ağırlıklı. Tabii ki sevdiğimiz müzikleri de çalıyoruz ama yani program başına 6-7 bazen 8 şarkı en fazla çalıyoruz. Dolayısıyla kafamda bir ara öyle bir şey düşündüm. Bunu Ayça'yla da paylaşmıştık işte güzel olur yap falan diye. Ama birkaç kere denedim. Niyetim şuydu böyle sevdiğim daha böyle şimdi mesela biz programda birçok programda nispeten daha ortak zevklere yönelik şeyler çalmaya çalışıyoruz Cenk'le. Ama bu programda daha böyle kendi zevkime daha dair ve her program bir konsept doğrultusunda bir setlist oluşturup çalmayı planlamıştım. Ve birkaç denemem de oldu aslında yani denedim ama o zamanlar tabii bu program işinde de daha yeniyiz. Hala yeniyiz aslında. Şimdi tabii biraz nispeten kaşarın yüzü böyle sertleşmeye başladı. En azından konuşma işine daha çok alıştık. O zaman açıkçası şeyi becerememiştim. Yani tek başıma mikrofona karşı konuşmayı becerememiştim. Sonra Tony'yle falan konuştuğumda da o da demişti hakikaten tek başına konuşmak zordur diye. Sonra düşündüm. Artık yani son dönemlerde dinlediğimiz birçok program yani müzik ağırlıklı değilse genelde yani sohbet ağırlıklı, konuşma ağırlıklı, diyalog ağırlıklı programların çoğu hatta neredeyse tamamı 2 ya da 3 kişi bir arada yapıyor. Yani bizim radyoda da öyle. Yani gerçi Yavuz tek başına bir kino karavanı yapıyor ama o da 2 kişi başlamıştı. Ya da gerçi bizim radyonun dışında da yani tek başına böyle bir zamanlar bunu Beyaz, Okan Boygan falan yapıyorlardı gece yarısı saatlerinde ama yani o işte Mesut Süreler, ondan sonra Arka Koltuklar veya başka yani farklı müzik radyolarında bir sürü program 2 ya da 3 kişiden oluşuyor. Dolayısıyla zor yani böyle konuşuyorsunuz, bir yerde tıkanıyorsunuz, ortağınız sizi tamamlıyor, böyle bir o birliktelikten bir sinerji doğuyor, bir tempo oluyor falan. Dolayısıyla 2-3 kişi yapmak daha kolay tabii ki. Ama bu akşam da böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Sadece bana katlanacaksınız. Umarım böyle ki 10-15 dakikadan sonra kapatmazsınız programı, radyoyu. Şöyle bir şey var kafamda. Biz ilk programımızı baktım 31 Mart'ta yapmışız. Yani bir sene, yani 1,5 sene olmuş, 18 ay olmuş. Bu 18 ayda da 60 küsür program yapmışız. Ben şimdi programın önce şöyle bir göz gezdirdim. Aklıma böyle şey yani her programdan bir veya iki şarkı seçip onları çalayım diye düşündüm. Dolayısıyla ilk giriş şarkımız Aerosmith'ten Janis Gadegan oldu. Bunun bir hikayesi de vardır aslında. Biz şimdi Cenk biz lisedeyken ben Kocaeli Lisesi'nde okuyordum. Cenk Kadıköy Anadolu'dan bize nakil olmuştu. Onunla ilk karşılaştığımızda böyle işte o lise 1'di sanırım. Bahçede top oynuyoruz. Böyle müzikten falan konu açıldı. Böyle o zamanın verdiği heyecanla herkes birbirine albüm öneriyor. Ben de Cenk'e Aerosmith'in Pump albümünü önermiştim. O zaman kasetini yeni almıştım ve sürekli dinliyordum. O da ondan sonra gitti aldı oldu aldı onu ondan sonra dinledi falan. Ondan sonra geldi bana nefis albümmüş falan dedi. Öyle bir diyalog gelişti aramızda ve arkadaşımız bugünlere geldi. Dolayısıyla ben ilk şarkı olarak ilk programda çaldığımız 90'lı yılların başında 88-89'da dinlemeye başladığım Aerosmith Janis Gadegan çaldım. Şimdi tekrar bir şarkı girelim. Ben de bu su içeyim, nefes alayım, dilim damağım kurudu. Yine 3. programda çalmışız bunu. Guns N' Roses'dan It's So Easy. Bu da tabii zamanın çok hit şarkılarındandı. Guns N' Roses aslında böyle kişisel çalkantılara kurban giden bir grup oldu ama gerçi şu an yine beraberler ama üretim yapmıyorlar, konser veriyorlar sadece. Yani zamanın, dönemin belki de müzik tarihinin en büyük gruplarından biri bence. Birçoğunuz benimden hemfikirdir. It's So Easy'yi seçmemin sebebi de buradaki konsere 93'te burada konsere gelmişler İnönü Stadı'nda. Bu şarkıyla girmişlerdi. Hatırlıyorum böyle yani 9'da çıkacaklardı. Önce şey vardı. Queen'den Brian May vardı ön grup olarak. O çaldı. Guns N' Roses 9'da çıkacak. Çıkmadı bir türlü. 9.5 oldu. 10 oldu. Biz bekliyoruz. Tabi o zaman da üniversite 2'de 3'teyiz. Böyle tam böyle şey damarlarımızda kan hızla okuyor. Yani insan hayatının en güzel, en böyle adrenalin, heyecan dolu, böyle futursuz yaşadığı zamanlar. Birden böyle ışıklar sönmüştü. Bir anonsla birlikte It's So Easy girmişti. O yani hayatımı unutamadığım anlardan biridir. O Guns N' Roses It's So Easy ile girdiği an. Dolayısıyla şu an 3. programda çaldığımız Guns N' Roses It's So Easy ile devam ediyoruz. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Şarkıdan sonra tekrar beraberiz. Şimdi tabii yine ben böyle eski programları göz gezdiriyorum. Gözüme 5. program 28 Nisan tarihli. Fatih Erdemci'den Ben Ölmeden Önce hiç çalmışız. Yani tabii şeyi çok ayrımımız yok yani. Yerli, yabancı, Türkçe, arabesk, rock, pop. Yani o aynı programda Deep, mesela o programın setlisti Deep Purple Hush. Fatih Erdemci Ben Ölmeden Önce, Samantha Fox Touch Me, Yasemin Mörü, aslında bir konu var. Yani burada aslında aranan şey olması, kendine has olması, çalıntı olmaması, bir yaratı olması. Dolayısıyla Samantha Fox'un Touch Me'si de o anlamda önemli bir şarkıdır. Yani poptur ama rock öğeleri barındırır. Samantha Fox zamanın böyle çok ilerici selebritelerinden biridir. Özellikle ergen erkekler için. Bu sayıdan, bu nüsadan, bu şeyden Fatih Erdemci'den Ben Ölmeden Önce'yi çalmak istiyorum. Ama ondan önce şimdi programı şöyle hızlı hızlı göz gezdirirken Cenk'in çok eğlendiği, benim de defalarca anlattığım bir anım var. Onu anlatmıştı programda. Onu anlatmak istedim tekrar. Hatta Cenk orada şöyle bir şey diyor. O kadar güzel anlattın ki tekrar tekrar dinlemek istiyorum diye. Yani hazır şeyden yani Guns Rose'a girmişken 93 üniversite yıllarından bahsetmişken bizim üniversitedeyken sınıftan bir arkadaşımız Harbiye'de ev tutmuştu. Antalya'da bir arkadaş. Antalya'da diğer iki arkadaşla birlikte aynı yerde kalıyorlardı. Biz de tabii sık sık o evde zaman geçiriyorduk. Derslerden arta kalan hatta bazen derslerden de bile çok orada zaman geçiriyorduk. Bir gün yine gündüz vakti kapı çaldı. Bir tane kurye elinde şey var. Koca bir tane karton koli var. Dedi ki o zaman Beşiktaş futbolcu Ali Gültiken gömlek işine girmişti. Markasını hatırlamıyorum. Bilmem ne tekstil. Belki Gültiken tekstil bile olabilir. Burasım dedi. Ali Gültiken buradayım dedi. Dedik hayır. Yanlış adres. Adam muhtemelen böyle günün öğleden sonraydı ve tabii mevsim hatırlamıyorum ama sıcak olabilir. Adam dolayısıyla böyle gezmekten, tozmaktan yorulmuş, bitkin düşmüş olabilir. O zaman tabii böyle motor da yaygın değildi. Böyle kapı kapı dolaşıyorlardı. Adam muhtemelen bir şekilde adresi yanlış okudu ama kendince adresin orası olduğunu emin oldu. Ve bir şekilde o paketi bırakacak. Adam bize inatlaştı. Ya hayır kardeşim dedi. Bak dedi adres burası dedi. Ve muhtemelen de kargonun üzerinde de adres de yanlış yazıyor olabilir. Adam inat etti. O paketi bize bıraktı. Ondan sonra gitti. Dedi biz imza atmayız buna falan. Atmasını atmayın dedi. Adres burası dedi. Ve koca koliyi kapının önüne bıraktı gitti. Ulan önce kıllandık bomba falan olmasın diye. Tabii ki yani çok da üzerine durmadık o şüphemizin. Paketi içeri aldık. Paket çok güzel kokuyor bu arada. Böyle baharat kokuları falan geliyor içerisinden. Paketi bir açtık. Sonra açmadan şeye dikkat ettik. Paket Kayseri'den geliyor. Kayseri'den birinden geliyor Ali Gültigen'e. Paketi bir açtık. Bir koli içinde Kayseri pastırması ve sucuk. Yani o pastırmalar daha böyle dilimlenmemiş böyle bütün halde. Sucuklar kangal kangal. Ama bildiğim böyle kasap sucuğu böyle fabrikasyon sucuk değil. Biz o sucukları böyle şeylere falan astık. Kangal kangal sucukları kapıların kasasına falan attık böyle zafer takı gibi. Böyle 2-3 hafta böyle günler sürekli böyle pastırma sucuk yediğimizi hatırlıyorum. Ve hatta okuldan böyle insanları toplardık 8-10 kişi böyle pastırma sucuk yumurtalı pastırma. Çünkü bir de öğrencisin paran yok böyle pastırmadır sucuktur. Çok böyle yediğin daha doğrusu genelin çok yediği şeyler değil. Okulda yemekhanede işte sosisli sandviç ondan sonra ucuz restoranlarda pidedir lahmacunlar. Dolayısıyla bize bayağı bir şey gelmişti değişik gelmişti. Çok da eğlenmiştik. Dolayısıyla böyle ben Ali Gültiken'i her gördüğümde şu an televizyonda yorumculuk yapıyor. Zaten Beşiktaş'tayım. Zaten takip ederdik. O Metin Ali Feyyaz zamanlarına denk geldik çok şükür. Ben Ali Gültiken'i her gördüğümde o şey hatıra aklıma gelir. O sucuk kokuları, pastırma kokuları diyorum. Ve Cenk de bana bu şeyim anımı böyle senin de bir kere falan anlatılır, anlattırır ve bu alkol masasında falan hafif böyle kafalar değilken çok eğlenceli bir hale gelebiliyor. Neyse böyle bir şeyden pastırmalı sucuklu saatten sonra şimdi 5. programda çaldığım bu konunun geçtiği 5. programda çaldığım şarkılardan bir tanesini Fatih Erdemci ben Ahmet'in önce çalacağım. Fatih Erdemci'den bizim One Hit Wonder dediğimiz yani bu şarkı çok güzel bir şarkıdır aslında yani zaman ötesinde yani zamansız şarkılardan biridir. Böyle elektronik pop ağırlıklı bir şarkıdır ama güzel bir şarkıdır. Ama Fatih Erdemci ondan sonra çok şey yapmadı. Yani orada kaldı. Ben şeyde falan çok dinledim Fatih Erdemci. Şaft'ta falan onun canlı grubu falan var. Bu şarkıyı da çalardı. İşte blues ağırlıklı falan böyle bir set listi olurdu. Ama tabii yani şey olarak yani albüm ondan sonra bir albüm daha yaptı ama yani çok fazla bilinen bir şey olmadı. Dolayısıyla Fatih Ertem deyince o da bizim yerli One Hit Wonder'ımızdır. Böyle Ahmet Ahmetler gibi falan. Dolayısıyla Fatih Ertem'den gelsin. Ben hemen döndüğü şarkıdan sonra görüşürüz. Aşkım oldu.
ama yine de.
Sıradaki seçki 19 Mayıs özel programı yapmışız. Tabii haliyle 19 Mayıs 2016 tarihinde ve 8. programı denk gelmiş o. Bu programı hesapta Samsun Atatürk Meydanı'ndan yapmışız. Programı özel Samsun'a gitmişiz. Tabii bunlar hep şeyler. Yani Samsun'a gittik bilinçsiz. Ondan sonra o programda da Cenk Büker Projesi'nden İşsizler Marşı çalmışız. Fazıl Said, Serenat Bağcan, Sardunya Yağıt çalmışız. Bu Can Yücel'in bir şiiri. Hatta Cenk bu programda bir Can Yücel'in bir 19 Mayıs şiirini okumuş. Heart'tan Alone çalmışız. MFF'den Why Don't You Call Me Anymore çalmışız. Talk Talk, Such a Shame çalmışız. Tabi bu arada bizim jingle'ımız da farklıydı. Yani Pulp Fiction'ın şeydi, girişindeki o coffee shop sahnesindeki o ateşli silah sahnesinden sonra çalan şeydi, kısımdı. Onda daha sonra Dallas giriş jingle olarak değiştirdik. Şimdi tabii 19 Mayıs şarkısı, 19 Mayıs'tan programdan arka arkaya iki şarkı çalacağım. Bir tane artık Cenk Büker Project çalmak lazım. O zamanlar biz bu şarkıları Eşref o can olduğu için Cenk Büker Project'i başka biri değil gibi anons ediyorduk. Ama aslında tabii işin başından beri koynumuza yılan beslemişiz. Cenk Büker bizimleymiş. Şimdi sırasıyla İşsizler Marşı Cenk Büker Project'ten gelecek. Ardından Fazıl Say, Serenat Bağcan, Sardunya Ağıt bir Can Yücel şiiri. Bu Fazıl Say'ın bu albümü, Serenat Bağcan'ın yaptığı albüm de çok iyidir. Aslında çok yetenekli bir müzisyen Fazıl Say bir yanda. Yani başka bir ülkede olsaydı muhtemelen heykeli falan dikilmişti. Ama Türkiye'de öyle olmuyor o işler maalesef. Yani akıntıyla beraber akmadığın sürece her türlü kara koyunsun. Kıymetin bilinmiyor. Neyse bu konulara tek başınayken girmeyeyim. Fazıl Say, Serenat Bağcan, Sardunya Ağıt, arkasından İşsizler Marşı, Cenk Büker Project. Her zaman da biz böyle yayınlanmış, albüme girmiş, resmi kayıt yapılmış şarkıları çalmıyoruz. Yani böyle aslında mümkün olduğu kadar bir underground ürünlere yer vermeye çalışıyoruz ama tabii Türkiye'de çok yaygın değil bu tür ürünler. Yani genel piyasa, genel mecra dışında fazla üretim yok. Yani öyle bir ara biz üniversitedeyken fanzinler çok olurdu. Lanetti bunların en ünlüleri hatta. Çağlan Tekil yapardı. Şimdi Eksen'de program yapıyor, Radyo Eksen'de. Bu underground yayınlar, underground müzik, underground üretimler çok yok Türkiye'de. Dolayısıyla olanları da böyle şey yapmak lazım. Önemsemek, sahiplenmek lazım. Bunlardan benim bildiğim en önemlilerinden CSIA Band diye bir grup vardır. Belki bilirsiniz. Hatta şeyde de vardı bunlar. Fatih Akın'ın Crossing the Bridge filminde de hatta Hayyam'ı söylemişlerdi. Bunlar aslında CSIA Band aslında bir grup ama tabii bu işi force eden solistleri bir dönem Beyoğlu bölgesindeydi ve kendi yaptığı CD'leri böyle Nevizade, Asmalı'da, İstiklal'de satardı. Geçimini oradan sağlardı. Yakın zamanlarda Kadıköy'de gördüm. Tabii artık yani Beyoğlu hep yani tabii bu bir ihtiyar adam geyiği olacak ama Beyoğlu aynı Beyoğlu değil. Yakından geçen bir Beyoğlu değil. Dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Beyoğlu'nu yapan hayat ve onun unsurları artık böyle yavaş yavaş Kadıköy tarafına taşınmış durumda. Tabii o Beyoğlu'nun o ruhu, Beyoğlu'nun havası, İstiklal'in başından aşağı doğru inerken yürüdüğünü, solduğunu hava Kadıköy'de yok ama yine de ona yakın. Yani sonuçta Önemli olan şu, ben sokağa çıktığım zaman kendimi mutlu, huzurlu hissediyorsam orada mutlu oluyorum. Üniversite zamanında burası Beyoğlu'ydu. Yani marjinal her türlü tipin, aykırı her türlü tipin, biz o zaman uzun saçlıydık, sakallıydık. Kendimizce biz de marjinaldik. İşte o punk da olurdu orada. Her türlü insan olurdu Beyoğlu'nda. Dolayısıyla orada böyle bir çeşitliliğin rengi vardı. Çok kozmopolit bir hayat vardı. Özellikle İstiklal Caddesi'nde. Tabi bunun şey de var, bu değişim. Yani o Sulu Kule tarafı, ondan sonra o bulvarın diğer tarafı. Oradaki hayat artık yok edildi. Orada inşaat başladı. Dolayısıyla yerleşik halk, o dokuyorsan yerleşik halk da oradan uzaklaştı. Ve yani sonuç olarak Beyoğlu eski Beyoğlu değil. Yani buraya tabii nereden geldik? Yani dolayısıyla siyasiye bent de, yani o Beyoğlu'nu terk eden bizler gibi, o da Beyoğlu'nu terk etti. Şu an Kadıköy sokaklarını görüyorum yine aynı şekilde. Tabii o da yaşlanmış. O da yıpranmış bizim gibi. O eskisi gibi şey, eski adam değil ama yine aynı şekilde, aynı böyle şeyle, dik başlılıkla sokaklarda sillerini satmaya çalışıyor. Görünce alıyoruz. Yani dinlemiş olsak, almış olsak da bir daha alıyoruz. Sonuçta o bir figür, o bir figür, yani bir sosyal hayatın önemli figürlerinden, olması gereken figürlerinden. O şey sesim geliyor aslında. Yani bu genel çarkın, genel akıtın dışında bir hayat var. Yani bize göre doğru, yanlış. Yani biz çoluğa çocuğa karıştık. Böyle kurumsal hayatta kendimize zaman zaman yer bulduk. Zaman zaman başka şeyler yaptık. Hayatı bu şekilde sürdürüyoruz. Yani mainstream olmasa da sonuçta bir akıntının içerisindeyiz biz de. O akıntının dışında da hayatlar var. Yani az da olsa bunu inat eden, bildiği yolda yaşayan insanlar da var. O da CSC Event'te onlardan biri. Dolayısıyla buradan kendisini kulaklarını çınlatalım. Gördüğünüz yerde bir CD alın, iki muhabbet edin. En azından hatırlandığını ve takdir edildiğini bilsin. Bu sonuçta bir şekilde hayatını sürdürüyor ama sonuçta bir manevi doyum da olmalı işin içinde. Aranızda dinleyenlerden de tanıyan olabilir onu. Siyasiye bendi. Görürseniz bir CD alın, bir sigara verin, bir bira ısmarlayın veya oturun bir bira için beraber. Ondan sonra onu fark ettiğinizi gösterin. Çünkü hayat biraz da fark edilince güzel. Yani bu sabah Adnan Acar'ın pasajda okuduğu mektupta da vardı. Yunan tragediyasında en büyük tragedi de yalnız ölümdür. Dolayısıyla yalnız olmadığını hissettirmek lazım insanlara. Böyle asıl tabii çok şey yaptık. Tek başına böyle bu derin konulara girmemek lazım. Bir ara sonra tıkanıp kalıyorum. Böyle bir tutup kaldıracak bir şey yok karşıda. Her neyse. Bu programdan da size 2 Haziran'da çalmıştım bu şarkıyı. 10. program. Siyasiye Band'den Hayyam. Hatta bu şarkıyı ben arkadaşım Umut için çalmıştım. Kendisi şu an yine dinliyorsa Siyasiye Band onun, bizim ve bizim gibiler için gelsin. Eyvallah. Siyasiye Band Hayyam, sonra görüşürüz.
Aldırma hayyam. Dostum, dostum, Hiç hiçbir şey görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Hiç hiçbir şey görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Şu cahillere bak, dünyanın hakimi onlar. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyam, dostum, dostum. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyam. Zalim derler, onlara aldırma hayyam, dostum, dostum. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler, onlara aldırma hayyam, dostum.
Program, yani 23 Haziran'ın geldiğimizde de şunu görüyorum. O bizim için özel bir programdı. Yakın zamanda sanırım ondan 3-4 gün önce 18 Haziran mı? Toparlandı bir tane plakçıya baskın yapıldı. Olay şöyle. Bir cuma akşamı Tophane'de Velvet in the Grand diye bir plakçı var. Benim de bildiğim bir yerde orası zaten. Çünkü o zamanlar şantiyem oradaydı. Bir tane Güney Koreli Seogi Lee adında birisi işletiyordu orayı. Ve çok güler yüzlü bir adamdı. Yani çok diyalogum yoktu ama önden geçmedim. Yani ayda bir falan uğrardım. Tarz olarak bana çok yakın bir şey yoktu. İçeriği yoktu ama yani plak karıştırmak başı başına bir hobi zaten. Başı başına bir şey... Böyle bir terapi aslında, plak karıştırmak, bakmak, kapaklarına bakmak, arkalarına bakmak, arada bir şeyler bulmak, şarkısız okumak falan. Dolayısıyla dükkanına girerdim. Çok güler yüzlü, çok böyle naif görünümlü bir adamdı. Çok düz bir dükkanı vardı. Böyle 4 duvar ama tertemiz, beyaz duvarlar, tertemiz raflar, tertemiz plaklar dizilmiş, her yer tertemiz. Sade, basit ama çok temiz bir dükkanı vardı sevgiliğin. O akşam da Radiohead'in yeni stüdyo albümü çıkıyor. Dünyada işte lansmanlar yapılıyor. Yakın tarihlerde de Seogili Türkiye lansmanını gerçekleştiriyor. Kendince tabii ki. Yani albümü ediniyor ve insanlar dükkanına gelerek bir kadeh bir şey içerek Radiohead'in yeni albümünü dinliyorlar ve sohbet ediyorlar, tanışıyorlar birbirleriyle. Tabii dükkan küçük. Yani 50 kişi bile olsa zaten çok bir kalabalıktan bahsetmiyoruz orada bir yandan da. Dükkan da küçük. Dolayısıyla yani 10 kişi 15 kişi ayakta dursa sıkışık olur. Dolayısıyla insanlar bir süre sonra dışarıya taşıyorlar. Ve yani ellerinde işte kimisinin bir tane kutu bira, kimisinin soda, kimisinin kola, kimisinin bir kadeh şarap var. Alkol alınıyor ama tabii öyle benim sonra öğrendiğim üzere böyle naralar atılmıyor, taşkınlık yapılmıyor. Zaten o dükkanın devamında zaten Fransız sokağı başlıyor. Yani Tophane... Alkol free bir bölge gibi gözükse de zaten bir 50 metre yukarısında zaten Fransız sokağı başlıyor. 200 metre yukarısı İstiklal Caddesi. Ama sokağın karşısında da Tophane Camii var. Ve Tophane'de böyle tuhaf bir yobazlık hüküm sürer Tophane'de. Tophane'nin yerlileri. Muhtemelen birçoğu 6-7 Eylül zamanında o yerlerinden edilen ülkelerine kaçmak zorunda bırakılan Rumların mallarına çökmüş. Çünkü adam gelmiş Güneydoğu'dan. Tophane'de binası var. Babasından kalmış falan. Dolayısıyla bu adamların o binaları nasıl edindiği de şaibeli. Ama öyle bir köken var Tophane'de. Öyle bir kitle var. Benzer kitle toplanıyor ve şeye gidiyorlar Cihangir'deki. Yani Cihangir'den bakmayın. Haber Cihangir diye geçiyor ama şeyde aslında Tophane orası. Cihangir'in çok başı. Hatta Cihangir bile denemez. Şeye giderek Velvet Underground'a giderek uyardıklarını söylüyorlar ama birdenbire insanların ellerindeki içecekleri alıp yerlere atıyorlar. İnsanları tartaklıyorlar, dükkanı basıyorlar ve oradaki kalabalığı dağıtıyorlar. Aslında orada yapılan çok basit bir albüm dinletisi. Ha, arada tabii şarap içen, bira içen var. Ama kim içmiyor ki? İçmeyen adam çok mu dindar, çok mu Müslüman, çok mu dürüst? Eyvallah, bunlar tabii başka konular. O tabii dükkan kapanıyor. O olaydan sonra herkes dağılıyor zaten korkusundan kaçıyor. Çünkü insanlar artık yani dayak yiyebilir. Karşısındaki adamın elinde ne olduğu belli değil. Silah mı var, bıçak mı var, tehdit ediyor, bağırıyor, çağırıyor, hırpalıyor. O akşam dağılıyor insanlar. Dükkan kapanıyor ve ertesi gün açılmıyor dükkan. Ve sonrasında da sevgili o dükkanı bir daha açmıyor. Hatta bir sonraki gün, hatta devam eden hafta görüntüleri düşüyor haberlere. Dükkanı herhalde bir şey almaya geliyor dükkandan. Dükkanı kapatırken herhalde duygulanıyor. Morali bozuluyor. Gözler süresinde dükkanı kapatıyor, gidiyor. Ve bildiğim kadarıyla bir daha da o dükkan açılmıyor. Sevgili muhtemelen ülkesine dönmüştür. Düşünüyorum. Ama tabii bunlar hep renk yani. O toplum içindeki renkler bunlar. Bu renkler kayboluyor. Sıkıntı bu. Yoksa yani bir tane plakçı dükkanı kapandı diye sosyal hayat şeye uğramaz. Kesintiye uğramaz. Çöküntüye uğramaz. Ama bunlar renk. Bunlar birer gidiyor. Zaten son 50 yıldır bu renkler azalıyor yavaş yavaş. Bu naif tek işi plak alıp satmak olan bir adamın kötü hatırlara bu ülkenin ayrılması da hoş değil. Dolayısıyla şimdi sevgilinin Kulaklarını çınlatalım. Hatırasını demiyorum çünkü muhtemelen daha hayatta. Belki ülkesine döndü. Belki Avrupa'da bir yerde yine bir benzer şeyler yapıyor olabilir. Radiohead'den Creep çalalım. Bu Creep'in benim için de bir şey vardır, hatırası. Ha, bilen bilir. Tabii şimdi WhatsApp yoktu, MSN yoktu, G-Talk yoktu. ICQ vardı. Yani MSN'den önce de ICQ vardı. Orada chat roomlar vardı, sohbet ortamları vardı. Ve orada herkesin rumuzu olurdu. Benim ICQ'daki, yani yanlış anlaşılmasın, böyle ICQ'da bilinen, genel bilinen şeylerin aksine çok böyle mesajım olmadı. Ama tabii bir ICQ nick'im vardı. O zaman da bu şarkı yeniydi veya ben yeni dinlemiştim. Askerden yeni gelmiştim. ICQ nick'im Creep'ti. Oradan da bana böyle bir şey vardı. Gönül bağım vardır bu şarkıyla, Radiohead'le. Ama sonra çok takip edemedim Radiohead'in ne yaptığını. Ama böyle biliyorum ki çok sıkı bir kitlesi vardır. Dolayısıyla şimdi önce Radiohead'den Creep'i çalacağım. Devamını da neyse, onu daha sonra anons ederim. Döndükten sonra konuşur söyleriz. Şimdi önce Radiohead'den Creep çalıyoruz. Sonra görüşürüz.
I don't belong here.
tabii ki sadece şarkı çalmadık. Sadece müzik çalmadık. Böyle sevdiğimiz jingle, yani jingle derken işte bir filmden bir sahne, bir şiir, şeyi çok çaldık mesela. Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Adnan Yücel'in şiiri, Yaşar Kemal'in cenazesinde okumuştu. Onu da yine çalarız şimdi. YouTube kaydı var sağ olsun. Yoksa yayınlanmış bir ürün değil. Bir de benim en çok severek çaldığım, şimdi Meyhanedeyiz Biz diye bir sayfadan dinliyoruz biz onu. Aslında bu bir yeni rakı reklamı ama alkol reklamı yasak olduğu için biz bunu YouTube'dan ve işte bağımsız kanallardan ve işte bir filme gittiğimizde filmin öncesinde ve sonrasındaki reklamlardan izleyebiliyoruz. Video görüntü çok hoş. Necdet İşler çok güzel okumuş. Önce onu dinleyeceğiz. Meyhanedeyiz Biz'den. Onun adı neydi onu söyleyeceğim şimdi size. Sebebin Olur Gidersin. 2016 yeni rakı reklamı. Ondan sonra da bu çok kült bir şey vardır. Duvarlara falan şeyler yazılır. Resimleri falan çizilir. Ne Yapacağız Be Kamil? Erkan Can'ın canlandırdığı Gemide filmi. Gemide çok kült bir filmdir. Bilen bilir. Şimdi tabii konu film olduğu için filme girmeyeceğim ama filmden daha öne çıkan o Ne Yapacağız Be Kamil diyaloğu ve orada Erkan Can'ın ağzında sigara görüntüsü. Yani Beyoğlu'na veya Kadıköy sokaklarına gittiğiniz zaman onun böyle bir herhangi bir sokak duvarına şeyle airbrush'la yapılmış şeylerin figürlerini görürsünüz. Arka arkaya o ikisini çalacağım. Ondan sonra bir aradayız. Şimdi sıra döndükten sonra biraz atlayacağım. Ekim 2016'ya gideceğim. Bizim için çok önemli bir konu başlığının açıldığı programa gideceğim. Ama döndükten sonra. Şimdi önce Sebebin Olur Gidersin. Necdet İşler seslendiriyor. Yeni rakı reklamı. Ondan sonra Gemide Ne Yapacağız Be Kamil Erkan Can'ın sesinde.
Neden mi gidersin? Canın ister, gidersin. Yarın iş yoktur, mehtap vardır, deniz çeker, gidersin. Arkadaşların çağırır, hiç aklında yokken gidersin. Dinlemek için gidersin, dinlenmek için gidersin. Bazen sadece susmak için gidersin. O oradadır, gidersin. O çok uzaktadır, gidersin. İlk maaşını alır gidersin. Terfi eder gidersin. Ya da istifane basar, yine gidersin. Baba olduğunda gidersin. Babanı hatırlar. Gidersin. Kuşlar uçar, çiçekler açar, bahar gelir. Gidersin. Yenilenmek, yeni kalmak için gidersin. Zeki'yi özlersin. Canım müzeyen çeker. Gidersin. O ağaç var ya hani, camını tıklatan. O işte kurumuştur. Gidersin. Rast gider. Bir yerlerden para gelir. Gidersin. Ya da cebindeki son parayla gidersin. Demiş yani, kötü bir şey olmuşsa unutmak, İyi bir şey olmuşsa kutlamak için gidersin. Ve hiçbir şey olmamışsa eğer, bir şeyler olması için gidersin. Meyhanedeyiz biz.
Yok. Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi.
Kızı geri götürelim kaptan. Bu iş başka türlü kapanmaz.
Çocuk olma. Artık cinayete girdik.
Kazaydı anlatırız. Hem herif pezevenkmiş. Kimse siklemez.
Sen öyle san. Sen öyle san. Pezevengi öldür, bir cinayet. Kızı al, iki adam kaçırma. Kızı en az iki kişi sik, üç ırza tecavüz. Her gece esrara takıl, nereden baksan dört içicilik. Heriflerin cebinden paralarını al, beş gasp. Bütün bu bokları yedikten sonra polislerin suratına bakıp kusura bakmayın abi kaza oldu diyemezsin. Adamın götünden kan alırlar Kamil, kan. Hadi kız orospu, ki bu ibneler bakireydi diyorlar. Bakire kız nasıl orospu olur ben anlamadım gitti. Of, her şey karışık. Neyse, karı orospu siktik. Herif pezevenk öldürdük. Paralarını aldık. Demezler mi? Ulan siz misiniz bu kentin zaptiyesi? Sikerler oğlum, hepimizi sikerler. Buna kudum boksörü, neler açtı başımıza.
Peki ne yapacağız kaptan?
Birinci seçenek öldürmek. O da çare değil. Pezevengin arkadaşları gördü bizi. İş kapanmaz ki. Ömür boyu karıyı burada tutalım desem olmaz. Eninde sonunda kaçar orospu. Açılalım Karadeniz'e. Bırakalım karıyı köstenceye desek. O da garanti değil. Ya bu pezevenklerden birine vurgunsa? Ya o gavur ellerinde bizi yakalatırsa? İşte o zaman bok yeriz oğlum. Hem şirket de var. Babamızın gemisi değil ya. En son ihtimal gidip teslim olmak. Ama karı her şeyi okur. Bir tek ben yansam neyse. Hepimizi yakar bu karı.
Of. Of. İşin her tarafı boktan.
Sen biraz bana zaman ver Kamil. Bu işe çözüm bulacağız. Sakin olmak lazım. Yoksa çuvallarız.
Pekala kaptan. Haklısın. Konu bitmek üzere. Ben bir gidip bakayım.
Tamam.
Şimdi geldik 13 Ekim 2016. Tabii aslında bu beklenmedik bir şey olmuştu bizim için. Böyle bir rastgele açtığımız bir konu. Sonra bayağı yani fenomen demek iddia olur ama en azından Eşref Saati bazında fenomen olmuştu. Ve haftalarca sürdü. Ve çok şey almıştık onların mesela. Çok, o dosyayla ilgili çok feedback almıştık. Dyson elektrik süpürgesi dosyası. Konu şöyle şuradan açıldı. Cenk'in evinde bir tane Dyson süpürge, elektrik süpürgesi var. Ve bunu çok ciddi bir paraya aldığını iddia ediyor ki öyledir zaten. Ama benim orada karşıt görüşüm bir süpürgeye bu kadar para verilmeyeceği. Yani tabii Dyson böyle hep eskiden böyle Amerikan filmlerinden falan böyle bildiğimiz gördüğümüz bir marka bir yandan ama bir yandan da bana süpürge için pahalı gelmişti. Oradan açılmıştı konu. Tabii konu esas şuydu. Bu Cenk'lerin bu süpürgeyi çok pahalı yani değerin yani bir süpürgeden süpürgenin averaj fiyatından fazla bir fiyata almaları ve arızalanıp sorun çıkarması. Ve bunun üzerine bayağı bir konu olmuştu. Önce bir süpürge kapıda bekledi. Sonra Cenk call center'a ulaşmaya çalıştı. Bir sürü saçmalık oldu. İşte faturayı bulamadılar. Kredi kartı ekstralarını bulamadılar. Bir şey ispat edemediler falan. Bir şey ama sonra bir şekilde yani azin nasılca memuru deler. Cenk bunu süpürgeyi tamire götürdü ve Dyson çalışır durumda geriye döndü. Ama tabii arızası neydi onu kimse bilmiyor. O arada bir sürü süreç yaşandı. Tabii şimdi dönüp baktığımızda bayağı komik şeyler. Cenk bir ara evini elektriği böyle eski tip gırgırlarla süpürdü. Onun aşamaları vardı. Süpürge bir süre kapıda bekledi. Kapının dışına çıktı, oraya gitti. Ve mesela adamlar çok gülmüştüm ona. Hadi şey diyorlar, süpürgeyi bize kargoyla gönderin. Cenk elle getirin diyor. Elle teslimat kabul etmiyorlar. İlla süpürge kargoyla gönderiyor. Neyse geliyor gidiyor falan. Bayağı bir konu olmuştu o Dyson dosyası. Şimdi hatırlayınca ben de tebessüm ettim. De böyle o konuyu konuşurken böyle şeyin Cenk'in umutsuz kahkahaları geliyor aklıma. O programdan da o bizim için böyle şeydi. Eşref Saati'nin böyle en Eşref Saati'nin kendi içinde Eşref Saati literatüründe önemli bir yeri var o Dyson dosyasının. Bayağı da insanla bu Dyson üzerinden bayağı bir dinleyici kazanmıştık veya kazandığımızı düşünüyorum. Bayağı bir dinleyiciyle böyle bir interaktif iletişime geçmiştik. Yorumlar almıştık, feedbackler almıştık. Şimdi o programdan yine tabii şey bizim için önemli, yani bizim kuşağın marşı haline gelen bir şarkı çalacağım. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Aslında tabii bizim kuşak derken bu şarkının, bu şey MTV'nin ilk klip yayınlamaya başladığı zamanlardan bir süre sonra bu klip de bayağı oluyor olmuştu. Böyle bu şarkı şey yaptı, bu kuşaklar arası çatışmayı anlatıyor ama fonda yakın Amerika tarihinden örnekler vardı. Dolayısıyla ilginç de bir klibi vardı. Tabii şimdi sadece onu çalacağız. Klibini merak eden, bilmeyen ve merak eden olursa YouTube'dan açıp izleyebilir. Dyson dosyasından 13 Ekim 2016'dan da seçtiğimiz Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Tabii şunu düzeltmek istiyorum. Yani böyle program gidiyorum ben ama tabii atlaya atlaya gidiyorum aklıma geldikçe. Böyle bir seçki düzenlemedim. Yani 2017'nin Eylül ayına kadar gelmeyeceğiz. Benim nefesim yetmez ona muhtemelen. Gidebildiğim kadar, yani böyle dilim damağım kuruyana kadar gidip devamını da eğer denk gelirse, yine böyle bir cenksiz bir program denk gelirse, bir kayıt yapamadığımız veya canlı yayın yapamadığımız, yedek yayınımız olmayan bir program denk gelirse devamını yaparım. Dolayısıyla muhtemelen bir iki program daha gider. Yılbaşı özel programdaki dans sözle bitiririm bu haftaki programı. Ama şimdi karşınızda Billy Joel, We Didn't Start the Fire geliyor. Şarkıdan sonra görüşmek üzere.
On the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola wars. I can't.
Şimdi size 20 Ekim yani kaçıncı program? 27. program. 20 Ekim 2016'da işlediğimiz güncel bir konuyla ilgili bir ses kaydı dinleteceğim. Ben demin arşivi gözden geçirirken gözüme çarptı. Çok güldüm. Çok trajik, trajikomik bir yandan. Yani aslında bizim böyle bütün şeyimizi göz önüne seriyor. Yani şu an toplumda değer gören, kabul gören ve takip edilen gündemin göz önüne koyuyor. Çok komik, çok aslında trajikomik. Dinleyin, dinledikten sonra tekrar konuşacağız.
Var mı kitabı?
Funda okudu galiba. Nasıl bir kitap? Biraz anlatır mısın?
Ben okudum kitabı. Bu Madonna'nın bir de bizim yazarlardan çok önemli bir kadın vardı ya. O da Madonna ile ilgili bir kitap yazmıştı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum o işi. Olmuyor. Çünkü galiba aynısı olmuyor. Dünyada da örnekleri böyle. O zaman bunu zorlamanın ne anlamı var diye hep düşünürüm. Ama Ece Yörenç'in kalemine de çok önemserim. Kadın biliyorsunuz neleri yazdı. Burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan.
Bu 1943'te yayınlanmış bir kitaptır arkadaşlar. Sabahattin Ali tarafından yazılıyor. Asker yıllarında çadırda yazmış bu kitabı. 1943 yılında. Çok eski bir kitap.
1943 yılında mı?
43.
Madonna var mıydı?
Madonna var mıydı o tarihte? Hayır.
Sabahattin Ali'nin kitabından bahsediyor.
Bir şey söyleyeceğim. Bu zaten...
Kitaptan bahsediyor.
Yani bir şey söyleyebilirim.
Doğru söylemedin 1943.
Kadın doğmadan...
Tamam. Okey. Teşekkürler. Tamam.
Peki bunda bence ben mecazi anlam diye düşündüm. Kürk mantolu Madonna yani. Bizim Madonna bildiğimiz Madonna'nın hayatı değil.
Bildiğimiz Amerikalı Madonna değil canım.
Evet. Değil ama...
Öyle bir şey yok.
Madonna diye bir şeyi ama bence uyarlanması Madonna'nın üstünden olacak diye düşünüyorum. Yani de nasıl bir şey canlandıracak?
Hayır bence mi? Kitabın aslına uygun kalacaklar. Sadece günümüze uyarlayacaklar. Ve orada Madonna, bizim Madonna'nın hayatı değil. Kitabı okumadım ama.
Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu yani tamamen tesadüf diyelim veya bilmediğimiz
hani
bir şey olabilir.
Hani derler ki Madonna diye.
Hayır tabii. O anlamda.
Aynen öyle.
Prima tabiri var.
Prima Donna gibi yani anladın mı?
Tamam o Madonna orada yaşayacak.
Hayır ben de diyorum ki Funda mesela nasıl atıyorum kitabın içeriği nasıl bir konusu var? Ağlak mı? Sonu nasıl bitiyor? Sonunu tabii ki söylemedi. Nasıl
bir şey? Bence ben kitabı okudum ama çok böyle sana anlatabileceğim hani... altını çizebileceğim ya da bana dokunmuş Sabahattin Ali çok ama çok önemli bir yazar yani bunu herkes biliyor ve herkesin mutlaka onun kitaplarını okuması lazım ama nasıl olacak bilmiyorum yani.
Evet şimdi
çok gözümde canlandıramadım hikayeyi yani.
Yani senaryo yazılıyor Beren Saat okey demiş evet. 2017'de de vizyonda olacak.
Dinlediğiniz üzere TV8'de aramızda kalmasın diye bir program var. Kendince yani en büyük tehlike aslında bu. Yani bir şey bilmeyip ama böyle süslü sözler sarf edip kendini entelektüel derin zanneden insanlar. Bu da aslında böyle bir tabloyu gözler önüne seriyor. Programın sunucularından Funda Özkalyoncuoğlu konuşuyor. Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna isimli romanı filme veya diziye çevrilecek. Konu o. Ve Funda Özkalyoncuoğlu mikrofonu alıyor yani sazı alıyor eline. Kitabı okudum mu diye soruyor programın diğer sunucusu Jess Molho ona. O da okudum diyor. Şeyi anlatıyor diyor. İşte Madonna'nın, şarkıcı Madonna'nın hayatını anlatıyor. Ama ondan sonra işte bahsettiğim yani çok sığ ama kendin söylerken çok derin zannettiği cümleleri sarf ediyor. İşte ben kitapların filme çevrilmesinden karşıyım. Aynı etkiyi yaratmıyor. Dünyada da bunun örnekleri var. Birçok kitap, film uyarlamaları kitaba göre çok başarısız. Kitabın yarattığı ortamı ve etkiyi yaratmıyor diye böyle kendinden özlü sözler söylüyor. O arada muhtemelen Jess Molho'nun kulaklığına şöyle bir şey geliyor uyarı. Sebahattin Ali, Kürk Mantılı Madonna 1943 tarihli bir roman. Ve askerdeyken yazıyor onu Sebahattin Ali. Bunu söylüyor Jess Molho. Ondan sonra programdaki diğer kadın sunucunun da yorumu o zaman Madonna var mıydı oluyor. Ve böyle bir şey o yani kral çıplak oluyor ve bunlar hala şey iddia ediyorlar. İşte ben sanki o şey üzerinden Primadonna etkisi ve şeyi adı altında Madonna'nın hayatı anlatılacak. Ünlü bir şarkının hayatı anlatılacak. Aslında şey... Kürk Mantolu Madonna'nın orada bir sembole kadar getiriyorlar lafı. Ama tabii Jess Moho durumu kurtarıyor ama tabii muhtemelen bu kendi bilgisi dahilinde olan şey değil. Ona kulaklıktan birileri üfürüyor. Bak bu aynı şey değil. Bambaşka bir roman bu. Konusu başka. Yazarı başka. Yazılı dönem başka. Bunun sizin anlattıklarınızla şu an hiç alakası yok. Bu bayağı bir şey çalkalanmıştı. Ve sunucunun yorumu da şu oldu bunun üzerine. Tabii altını çiziyorum, bu kadın televizyonda bir program yapıyor. İnsanlar bunu dinliyor. Yani sonuçta Türkiye'de çok büyük bir kitle var ki televizyondan gördüğün duyduğunu gerçek zannediyor. Ve bunun açıklaması da şöyle. Kadının kendini savunması. Cahilimin bu kadar olay olmasına çok şaşırdım ve kırıldım. Hırsızlık yapmadığını ve cinayet işlemediğini söyleyen sunucu. Ben tarihçi ve edebiyatçı değilim. Bir magazin programında yorum yapıyorum. Benim cahilliğim bir işe yaradı. Bir ülkenin merhamet ortalamasını ortaya çıkarttı. Edebiyat severlerin daha naif, daha affedici olması gerekirken beni linç ettiler diye konuşuyor. Tabi burada şunu demesi lazım. Ben haddimi aştım. Ben olmadığım gibi derin görünmeye çalıştım. Attım tuttum ama sıçtım sıvadım. Tabi aslında bunu söylemesi lazım. Tabi bunu söyleyecek şey de değil. Ondan sonra velhasıl bu o zaman bayağı bir konu oldu. Bayağı bir eğlendik bu sayede. Bu ses kaydını da size dinlettim. Hatırlayan varsa hatırlar. Yine ben hep demin söylemiştim, yani bizim öyle bir şarkı seçkimiz aslında, tabii dinlediğimiz müzikler var ama genelde seçtiğim şarkıların da özgün olmasını tercih ediyoruz. O dönem Uykusuzlar diye bir grup, tabii bunlar rock yapıyorlar ama böyle eğlenceli bir müzik yapıyorlar. Yani Kurban'ın bazı şarkıları da bunlara çok benzer. Şarkının adı Hatun Arzu Çıkar. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Ama ondan önce Kürk Mantolu Madonna'ya ithafen o programda çalmıştık. Madonna Like a Virgin, Madonna'yı hatırlayalım. Ondan sonra Uykusuzlar Hatun Arzu Çıkar'dı. Ondan sonra tekrar bir aradayız.
Didn't know how Alo.
Akşama geliyor musun oğlum?
Yok be abi.
Niye?
Hatun arıza çıkardı. Olsa bir dert, olmasa bir dert, hatun derdinden oldum hem dert. Olsa bir dert, olmasa bir dert, hatun derdinden oldum hem dert. Mandayır yaymak dururken evde, buldum kendimi AVM'de. Bir ayağı topal tilki gibi, hatun peşi sıra gezenti oldum. Bir elimde çantan, ötekinde montun. Bekle bekle gelmez, gelmez hatun. Soyunma kabininin tam önünde, angut kuşu gibi öter oldum. Yalnızlık bize fazla geldi, hatun kendini bir de bizi gerdi. Akşama beklemeyin bu fakir dostlar, hatun arıza çıkardı, hatun arıza çıkardı. Yalnızlık bize fazla geldi, hatun kendini bir de bizi gerdi. Akşama beklemeyin bu fakir dostlar, hatun arıza çıkardı, hatun arıza çıkardı. Olsa bir dert, olmasa bir dert, hatun derdinden oldum hem dert. Olsa bir dert, olmasa bir dert, hatun derdinden oldum hem dert. Manda gibi yaymak dururken evde, buldum kendimi AVM'de. Bir ayağı topal tilki gibi, hatun peşi sıra gezenti oldum. Elimde çantan, ötekinde montun. Bekle bekle gelmez, gelmez hatun. Soyunma kabininin tam önünde, angut kuşu gibi öter oldum. Yalnızlık bize fazla geldi, hatun kendini bir de bizi gerdi. Akşama beklemeyin bu fakir dostlar, hatun arıza çıkardı, hatun arıza çıkardı. Yalnızlık bize fazla geldi, hatun kendini bir de bizi gerdi. Akşama beklemeyin bu fakir dostlar, hatun arıza çıkardı, hatun arıza çıkardı.
Gelmiyorsun yani.
Evet abi.
Bu arada tabii 2016'nın önemli olaylarından birisi de 2016'da olmadı aslında. 2017'nin başında oldu yanlış hatırlamıyorsam ama sonuçta propaganda kısmı seçim sürecinin çoğu 2016'da yaşandı. Amerika'da Donald Trump gibi bir adamın başkan olması. Tabii bu bizim aslında bizim yakın tarihimize baktığımızda benzerlik taşıyor. Yani insanların mevcut statükadan yani kim olursa olsun Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti sıkılıp farklı şeyler söyleyen tabii her ne söylüyor olursa olsun birisine rağbet ediyor olması. Aslında bunun başka türlü bir açıklaması da yok. Amerika'da Donald Trump'ın seçilmesinin. Tabii bir yandan baktığınız zaman aslında yani o tür ülkeler yani İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya bunlar da aslında başkanlık seçimleri ağırlıklı olarak ülkenin dış politikasını etkiliyor. Yani ülkenin iç politikasını da yani Türkiye'deki gibi çok marjinal rejim değişikliği diyebileceğiniz veya yani sosyal hayata büyük sosyal hayat, eğitim hayatı veya işte herhangi ne dersiniz deyin Büyük radikal değişiklikler olmuyor hiçbir ülkede. İyileştirmeler oluyor. Kötü hamleler de olabiliyor ama Türkiye'deki gibi yani eğitim sistemi 3 senede bir tepetaklak olmuyor. Sağlık sistemi 5 senede bir tepetaklak olmuyor. Sosyal hayat 2 senede bir tepetaklak olmuyor. Yani hiçbir ülke aslında geriye gitmiyor, öyle söyleyeyim. Dış politikada bunun etkilerini çok fazla görüyorsunuz. Bizim o dönem dikkatimizi çeken mesela çok ünlü bir Amerikalı oyuncu Robert De Niro. Ben de çok severim kendisini. Yani çok iyi bir üstad denilebilecek. Ve adam yani 40 yıldır falan yani Hollywood'un önde gelen oyuncu, dünya sinemasının önde gelen oyuncularındandır. Ve saygı duyulan da bir adamdır yaptığı işlerden dolayı. Onun Trump'la ilgili bir videosu var. I would like to punch him in the face diye. Bizim şey dikkatimizi çekmişti. Yani hatta kendi aramızda da gülmüştük Trump seçilirse Robert De Niro ne yapacak diye. Ama yani Trump olduğu yere duruyor. Robert De Niro olduğu yere duruyor. Kimse kimseye hesap sormadı. Kimse seçildikten sonra sen bunu böyle demiştin diye onu linç etmedi. Üzerine gitmedi. Yani bu Robert De Niro tepkisini gösterdi. Diğer taraf tepkiyi aldı. Konu böylece kapandı. Bu aslında bir yandan da güzel bir örnek. Yani Trump seçildi diye Amerika'yı eleştiriyoruz ama bunun ülkemizde olduğunu düşünün. Yakın dönemde olacak bir başkanlık seçiminde sanatçı, sinema oyuncusu veya herhangi bir sporcu yani toplumda bilinen birinin adaylardan biriyle ilgili böyle video yayınladığını düşünün. Ve o adayın da ondan sonra seçimi kazandığını ve olacakları hayal edin. Ondan sonra da derdinize yanın. Şimdi şeyi dinleteceğim. Robert De Niro'dan Trump'la ilgili söyledi. I would like to punch him in the face. Çok güzel söyledi de böyle çok Robert De Niro'nun çok güzel bir tonlaması vardır. Ondan sonra da şarkıları geldikten sonra anons ederiz. Zaten son 2-3 şarkı. Sonra yılbaşı özel programını bitirmeyi planlıyorum. Dilim damağım kurudu. Yoruldum. Saat 10.30'a geliyor. Yarın erken kalkmam lazım. Robert De Niro'nun isyanından sonra görüşmek üzere.
I mean he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con. A bull. An artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump. If you care about your future, vote for it.
Ya bayağı bir konuştuk ama tabii çok eğlenceli bir program olmamış olabilir. Çünkü böyle şey yapmak istemiyorum. Kendi kendime mikrofon başında espri yapıp kendi kendime gülmek istemiyorum. Aslında aklımda şey vardı, bir ara gelmişti böyle hoş bir şey olur, hatı şey olur diye. Yani eskiye bir gönderme, bir fondan kahkaha efektleri vereyim diye ama bak şimdi unutmuşum, şimdi program esnasında aklıma geldi. Artık bir dahaki programa. Ve velhasıl bu hafta böyle oldu. Şimdi ben size yine bizim program başında söyledim. Yani çaldığımız şeyler, yani aslında şarkı, şiir, sözlü sözsüz müzik, bir sinema filminden bir tirat, bir reklam. Bu da ona benzer bir şey. Yaşar Kemal'in cenazesinde Adnan Yücel'in bir şiiri var. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Biz bunu çok sık çaldık. Çalmaya devam edeceğiz çünkü çok güzel. İlk şeyde çalmıştık biz bunu. 15 Temmuz, hani bu yeni tabir kalkışma diyorlar ya. Kalkışmadan sonraki ilk programda çalmıştık. Çok doluyduk programda ama tabii bir radyo programının izin verebileceği şeyleri söylemeye çalıştık yine de. Yani ne kadar sansürsüz de olsak. Şimdi Adnan Yücel'den Yeryüzü Aşkın Yüzü Olunca Yedek şiirini, tabii Adnan Yücel tabii şiirin sahibi ama şiiri kendisi okumuyor. Onu çalacağım. Ondan sonra da bir iki şarkı daha çalıp son, hani bizim son düzlük tabir ettiğimiz kısma girmek istiyorum. Şimdi Bruce Springsteen'i çalmadım. Bruce Springsteen benim çok sevdiğim şarkıcılardan biridir. Amerikalı. Amerika'nın demokrat diye tabir edebileceğiniz. Yani Türkiye'de olsa kim olur bu? Bunun karşılığı yoktur aslında. Yani Bruce Springsteen'i Ozan diyen var. Şarkı sözü yazarı diyen de var. Benim en çok sevdiğim 3-5 yani böyle şarkıcı grup. her ne diyorsanız deyin, ondan biridir. Ondan Dancing in the Dark'ı çalacağım. Bunu 31. program 24 Kasım'da çalmışız. 1 Aralık programından yine bir tirat çalacağım ama bunu şeyden sonra vereceğim. Yeryüzü Aşk Müziği olunca yedekten sonra koyacağım bunu. Erdal Tosun'u kaybetmiştik. Çok böyle pis pisine bir trafik kazasında. Adam sabahın köründe eski model arabasıyla diyalize giderken karşı şeritten bir araba atlıyor, bunun takla atıyor. Bunlar bunun üzerine düşüyor ve Erdal Tosun hayatını kaybediyor. Onun bir tane filmde Hayallerimizi Satmadık Ya diye bir tiradı vardır. Çok güzeldir, çok etkileyicidir. Yeryüzü Aşk Müziği olunca yedekten sonra onu çalıp ondan sonra Bruce Springsteen çalıp tekrar geri dönelim ve son yüzlüğe girelim o şekilde.
Aşksız ve paramparçaydı dünya. Bir inancın yüceliğinde sevdim seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları. Aşk ile sevebilmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kırdılar körpe dallarımızı, bin kez budadılar. İşte yine sevinçteyiz, yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. İşte yine doğumlardayız, yine sevinçte. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın toprağın elleri. Yağmurlara susamış sabahlarda çoğalırdık. Sabahlarda dikilirdik muşlarımıza. Türküler söylerdik aynı sesten, aynı yürekten, aynı telden. Dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamışken geçtiğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde ebeler koşturan doğa, bir elinde mezarcılar yaratan, bu seslenişimiz yalnızca sana. Ölmesine ölüyoruz ya, sevmesine seviyoruz ya seni. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saltanatlar, saraylar çöker, bu kan susar, bu zulüm biter. Leylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak kıvamda, duygular yeniden doğacak. Yürek imgelerin ulaşılmaz durumunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.
Gitmek cesaret ister ufaklık. Gideceğin yer neresi olursa olsun, sevdiklerinle arana mesafe girince varış yerinin hiçbir anlamı kalmaz. Vedalaşmak da zor iştir biliyor musun? Oturursun geminin kıçına, bakarsın sevdiklerine. Gittikçe ufalırlar, ufalırlar, kaybolurlar gözler. O zaman anlarsın işte, vedalaşmak asıl kalana değil, gidene koyar. Yüz defa söyledim sana, hüzünlü değilim, mizacım böyle. Bak, şarabımla beraberim, çocukluğumdan beri hayaller kuruyorum, şarabımdan ayrılmadan hem de. Ben şarabımdan ayrılmıyorum, o da bana bunca gidene rağmen hala hayal kurdurmaya devam ediyor. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's a while, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing.
Son müziğe geldik. Biraz önce söylediğim gibi bugün 29-12-2016 tarihli programla bitirmeyi düşünüyorum. Olur da bir yine bir Cenk'siz program yaparsam, ki bilmiyorum yapar mıyım, bir şey yaparsam siz dinler misiniz? O zaman kaldığımız yerden devam ederiz. 29-12-2016 tabii yılbaşı özel programı adı altında yaptık. Ben şimdi set liste bakıyorum, mezdekeler falan görüyorum. Bayağı eğlenmiş sanırım. Hatta çekiliş falan yaptığımızı da hatırlıyorum. Dolayısıyla yine şeyle bitirelim. Bir yılbaşı şarkısıyla bitirelim. Jingle Bells'in yani sanırım herhalde yorumlamayan kalmamıştır. Biz biraz sert versiyonunu seçelim. Skid Row'dan gelsin. Jingle Bells yılbaşı için. Bu arada 2017 yılbaşı da çok uzakta değil. Bir bakacağız. Göz açıp kapayınca kadar zaman geçmiş ya, biz yine yılbaşı özel programı yapıyoruz. Neyse şimdilik bu kadar. Buradan Cenk'e selamlar. Dinleyenlere de sabırlar diliyorum. Tek başıma da sabrettiğiniz için.
Haftaya görüşmek üzere. Skid Row Jingle Bells ile kapatıyoruz. Hoşçakalın.